Ayrım 8, sayfa 108. 4. bölüm. Tehlike habercisi olaylar. 17 Şubat 1915. Rüya. Bu gece acayip bir rüya gördüm. Gerçek yaşam gibi renkliydi. Ahtamar adasında uyuyorum ve bana bir melek geliyor. Büyük beyaz kanatları, çok da tatlı bir sesi vardı. Kendini tanıttı. Cebrail. Benimle sanki çok eski iki dostmuşuz ve beni çok iyi tanıyormuş gibi konuştu. Liyanuş, gidip büyüklerine konuş. Türklerin yakında Ermenilere saldıracağını anlat. Ermeniler hazırlansınlar. Tanrı onların yanında olacak. Cesur olmalısın. Bol bol dua et, kurtulacaksın. Uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey o günün, haftanın hangi günü olduğunu hatırlamak oldu. Büyük anne Marina, pazar gecesi görülen rüyaların asla gerçekleşmeyeceğini söyler. Bugün salı. Bunu hatırlamak beni düş kırıklığına uğrattı. Giyinip aşağı koştum. Büyük annem yün örüyor. Tabii ve Tagi ise yumakla oynuyordu. Tanrı aşkına Leonuş, canım şu kedileri dışarı çıkar, yumağı birbirine karıştırdılar. Kedileri dışarı gönderip büyük annemin yanına döndüm. Rüyamın büyük anneye fazla duygu yüklü olmasından korkuyor ama bir yandan da yorumunu öğrenmek için meraktan ölüyordum. Büyük anne, rüyada Cebrail insanı ziyaret ederse bu ne anlama gelir? Melekler sizi korur. Söyledikleri şeyler de doğrudur. Bu yanıtı verirken başını elindeki örgüden kaldırmamıştı. Miranuş ve Hagop'a üçüncü çift çoraplarını örüyordu. Sonra rüyamla biraz daha ilgilenerek sordu. Canım, melek neler söyledi sana? Hiç, dedim aceleyle. Margus kahvaltı ediyordu. Haşlanmış katı yumurta, lavaş ekmeği, bir de tabii yumurta için tuz vardı sofrada. Yumurtasını önce küçük kayık biçimli 8 eşit parçaya kesiyor, sonra üzerlerine karabiber serpiyor ve lavaşla sarıp sarmalıyor. Margus bunu her sabah yapıyor. Gerçek bir kimyacı gibi. Büyük annemle yaptığım konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Neşeli bir sesle sordu. Hangi melek seni ziyaret etti prenses? Ben ikincili yanlış olduğum için o beni böyle ünler. Bu melek Cebrail'i dedim ve hızımı alamayıp kontrolümü kaybederek bana Türklerin Ermenilere saldıracağını söyledi. Margus yemeği bıraktı. Yüzünde neşeli ifade, gülümseme yoktu. Hiçbir şey söylemeden şapkasını kaptı, saçlarımı okşadı ve koşarak evden dışarı çıktı. Gitti. 19 Şubat 1915. Van'ın yeni valisi Cevdet Bey. Bugün okulda bizlere Van'a yeni tayin olan validen söz ettiler. Adı Cevdet Bey'miş. Van'ın ileri gelenlerinden bir grup Ermeni ve Türk Tebriz kampısına gidip onu karşıladılar. Hoş geldiniz dediler. Cevdet 600 atlı eşliğinde şehre girdi. Eski vali Hasan Tahsin Bey Erzurum'a atandı. Tahsin Bey 2 yıldır Van valisiydi. Bir kez okulumuzu ziyaret etti. Bizlerle Türkçe konuştu. Biz ona güzel bir hoş geldiniz töreni düzenlemiştik. Müdürümüzden de hoşnuttu. Liyavart'la eve döndüğümüzde büyük baba çok mutsuz görünüyordu. Cevdet Bey'in görüş açısını bile dile getiriyor. Buraya gelmesinin bir nedeni var. Kötü bir nedeni var hem de. Enver bizlerden kurtulmayı kafasına koydu. O nedenle eli kanlı kayınbiraderini buraya gönderdi. Güya Cevdet Bey Van'da büyümüş. Büyük babam devam etti anlatmaya. Ben Cevdet'in çocukluğunu hatırlarım. Şehirde cide ciyanlarının evinde otururlardı. Çocukken bile korkunç haindi. Bir keresinde 11 yaşlarında var yok bir şeydi. Bir köpeği canlı canlı bir ağaca çevirmişti. Büyük babam durmadan yineliyordu. Kötü haber. Tahsin Bey edepli adamdır. Ermenilere saygı gösterir. Cevdet Bey ise sadece hainliğiyle tanınır. Enver Paşa Türk hükümetini devralan 3 bakandan biridir. Savunma, savaş bakanıdır. Diğer ikisi ise İçişleri Bakanı Talat Paşa ile Ulaştırma Bakanı Cemal Paşa. Bu 3 ileri gelen Türk, yeni Jön Türk Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçtiler. Büyük baba onlara 3 başlı ejderha, canavar diyor. Cevdet de bu canavar üçlüden birinin kayınbiraderi zaten. Margos anlattı. Bu Cevdet öyle hainmiş ki insanların tabanına nal çaktırdığı için ona kara simit adını takmışlar. Ayrıca insanlara işkence etmekten zevk duyar, onları ölürken izlemeye bayılırmış. Akşam yemeğinden sonra babam ve Margus birinin evine toplantıya gittiler ve eve çok geç döndüler. Erkekler hemen hemen her akşam bu tür gizli toplantılara katılıyorlar. Evde bizlerle çok az zaman geçiriyorlar. 3 Mart 1915. Büyük babanın sırrı. Dün gece gece yarısı üşüyerek uyandım. Düşümde güya kışmış. Ben de Van Gölü'ne düşmüşüm. Bir sandal vardı ama içinde hiç kimseler yoktu. Ben sandala tırmanmaya çalışıyorum ama her seferinde sandal ellerinin arasından kayıyor. Böyle uzun süre mücadele ettim. Sonra da birden uyandım. Soğuk soğuk terlemişim. Ev buz gibiydi. Çünkü henüz soba yakılmamıştı. Liyavart'ın düzenli soluklarını işitiyordum. Birden ayak sesleri duydum ve yün battaniyemi burnuma kadar çekerek uyumaya çalıştım. Bir an korkmuştum ama sonra büyük babamın ağır ağır sesini tanıdım. Geceliğimin üstüne hırkamı giyip hiç gürültü etmeden yavaşçacık odamdan dışarı süzüldüm. Büyük babam giyinmiş, kuşanmış aşağıda sokak kapısının oradaydı. Tuhaf bir hali vardı. Sanki bir şey gizliyormuş gibi. Evet evet, ceketinin altında bir şey gizliyordu. Ne yaptığını bilmek istiyorum. Büyüklerin sırlarından bıktım. Onu avluya kadar izledim. Büyük babanın elinde bir kürek, bir de toprak testi vardı. İzleyebildiğim kadarıyla büyük kayısı ağacının dibini kazıyordu. Zorlukla nefes alışını da duyabiliyordum. Yaşlanmıştı. Çok iyi kazamıyor, yağmurlular nedeniyle toprak yumuşacık, buna rağmen kazmakta zorlanıyordu. Daha fazla susamadım. Büyük baba ne yapıyorsun? Sus, kara gün için biraz altın saklamaya çalışıyorum. Derin bir nefes aldı. İşte o an fark ettim toprak testinin altında dolu olduğunu. Yine bu kara gün öyküsü. Ben kara günün yalnızca yiyecekleri kapsadığını sanıyordum. Ne demeye çalışıyorsun büyük baba? Eğer Türkler evlerimize saldırıp da neyimiz var neyimiz yok elimizden aldığında hiç değilse elimizde biraz altınımız olur. Hem avluda gömülü olduğunu akıllarına getiremezler. Böyle kısık sesle adeta mırıldanır gibi konuştukça kocaman gri bıyığı aşağı yukarı oynayıp duruyordu. Büyük babam Türklerden söz ederken hep sanki bir kişiden söz edermiş gibi konuşur. Türk. Bana söyledikleri çok mantıklı görünmedi. Türkler saldıracak, saldırıdan sonra bizim hala altınımız olacak. Yalnız bir şey anladım sanırım. O gün kara gün olacak. Testinin gömülmesi sona erince keyfi yerine geldi. Sanki önemli bir görevi tamamlamış gibiydi. Ben gömünün yeri iyice belirsizleşsin, kaybolsun diye ona yardım bile ettim. Bu gece konusunda kimseye bir şey söylemeyeceğime dair ona söz verdim. Sonra da yataklarımıza geri döndük. Uzun süre uyuyamadım. Van Gölü'nde boğulduğumu düşlemek ve kara gün altını beynimi deliyordu. 24 Mart 1915 doğum günlerinin en acıklısı. Bugün benim hayatımın en acı günü. Gün her zamanki gibi başlamıştı. Üstelik Liyavart'ın 12. yaş günüydü. Ve bir akşam yemeğiyle ailece kutlamaya kararlaştırmıştık. Büyük babam Mişo'ya bir kuzu kesip yüzmesini söyledi. Çünkü kışlık depo neredeyse bitmişti. Büyük annem kuzuyu çok ağır ateşte kaynattı. Sanırım bir daha bu yöntemle pişmiş kuzu yiyemeyeceğim. Herkes akşam yemeği için güzel giyinmiş, şıklaşmıştı. Büyük annem böyle günlerde her zaman yaptığı gibi mücevherlerini takmıştı. Alnında altın paralardan oluşmuş alınlık, boynunda ise kalın bir altın zincir vardı. Tam sofraya oturduk, duamızı etmek üzereydik ki kapıyı vurmaya bile gerek görmeden 6 Türk askeri saldırır gibi eve daldı. Türk askerlerinden biri haykırmaya başladı. Pislik mundar Ermeniler, Türkiye savaşa girdi. Siz burada tavşanlar gibi gizlenip üstüne üstlük partiler veriyorsunuz ha? Emir aldık. Ermeni erkeklerini götüreceğiz. Türk ordusuna siperler kazılırken yardım edecekler. Sırtım ürperdi. Her yanım buz kesti. Ermeni erkeklerin ameli adı altında topladıklarını duymuştum. Türk ordusunun işçi taburu. Türkler Ermenilerin silah taşımasını yasaklıyor, düzenli olarak orduda savaşmalarını da istemiyor ama çukur kazmak, arkalarından pisliklerini temizletmek için onları kullanmak istiyor. Babamın Ermenileri savaşta ameli olarak kullanmanın onur kırıcı, alçaltıcı bir şey olduğunu söylediğini duymuştum. Büyük annem içini çekip hıçkırmaya başladı. Ben ve Liyavart da büyük annem gibi hıçkırmaya başladık. Annem donmuş bir heykel gibi ayaktaydı. Türk askerlerinden biri babama yaklaştı. Bizimle geleceksin. Sonra Margus'a döndü, sen de. Bu arada Mişo'nun ortadan kaybolduğunu fark ettim. Hiçbir kapının açıldığını ya da kapandığını da duymamıştım. Margus, Türklerden birine doğru döndü. Yüzüne bakmadan çok sakin bir sesle Türkçe olarak ''Ben öğretmenim, ordudan muafım'' dedi. Türklerden biri onu tanımıştı. Başını salladı. Sonra yanındakine sesini alçaltarak bir şeyler söyledi. Geçen yıl yaz boyunca Margus oğluna özel ders vermişti. Margus'u bıraktılar. Babam Türklerin silahlı gözetiminde özel eşyalarını topluyordu. Annem birden kendi etrafında döndü, babama doğru bir adım attı ve bayıldı. Babam annemi yakalamaya çalışacaktı ki Türklerden biri silah ile başına vurdu. Markar ve Ohannes çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. Araksi hemen onları kaptı, yukarıya koştu. Büyük annem ağzının içinden kafalarınız bassın, gömülsün gibi şeyler mırıldandı. Türklerin çoğu onun söylediğini anlayacak kadar Ermenice bilirler. Türklerden kaba bıyıklı ve kırmızı suratlı olanı üstüne yürüdü. Önce kollisini kopardı, sonra da alınını çekip aldı. Altın paralardan bazıları yere saçıldı. Sonra büyük annemi itti. Asıl biz sizi gömeceğiz, gevurlar. Bunu söylerken gülüşünü zapt edemeyip kıkırdadı. Sonra eğilip yerlere saçılan altın paraları toplayıp ceplerine doldurdu. Diğer ikisi de onu izlediler. Yüreğim parçalanıyordu. Yalnız babamı götürdükleri için değil, aynı zamanda da malımızı çalıp bizi gevur diye ünleyerek hakaret ettikleri için. Babamı alıp gittiler. Giderlerken babamın sırtını, iki kürek kemiğinin arasını tüfeklerin süngüsüyle durmadan itekliyorlardı. Ona güle güle demeye bile hakkımız yoktu. O gece hiç uyumadım. Oysa derin bir uykuya dalıp rüyamda Cebrail'i görmek istiyordum. Lütfen sevgili Tanrım, babama acı, anneme dayanma gücü ver. 2 Nisan 1915 Ameliler. Ergenekon'dan ve şehirden pek çok Ermeni erkek toplamışlardı. Türk ameli taburlarını oluşturmak için. Cevdet Bey, Türk ordusuna 4000 kişi katılacağını bildirmiş. Aralarında babam da olmak üzere 500 kişi Türk-Rus sınırına götürülmüş. Ermeni liderler Türk ordusu için daha fazla çalışma gücü, işçi ordusu oluşturamayacaklarını bildirmişler. Bunun üzerine Cevdet Bey düş kırıklığına uğramış ve çok kızmış. Savaştan önce Ermeniler asla Türk ordusuna alınmıyorlar. Onun yerine çok yüksek vergiler ödüyorlardı. İşte şimdi de orduya alınmışlardı ama ellerine silah verilmemişti. Bana göre Türklerin böyle davranmalarının iki amacı vardı. Önce erkekleri toplamak, böylece Ermeni toplumunu zayıflatmak. İkinci amaç ise erkeklerin ellerine silah vermemek, böylece savaşmalarını engellemek. Evde herkes çok korkmuştu ve gergindi. Büyük annem Türklerin altınlarını alıp babamı götürdükleri günden bu yana hasta yatıyor. Ohannes durmadan bağırıyor ve annemin eteğinin arkasına gizleniyor. Büyük babam zamanın çoğunu pencere kenarında oturup nargilesini tüttürerek geçiriyor. Liavard Tavi'yi kollarının arasına alıp saatlerce anlamsız biçimde kıpırdamadan duvara bakıyor. Babamın atı Sipan bütün gün durmadan kişniyor. Yelisini savurup kuyruğunu sallıyor. Çok gergin. Bir şeyden ürktüğü belli oluyor. Margos bir kez sırtına binmeyi deneyecek oldu. Onu sırtından attı. Margos bir daha Semer'ine bile elini sürmedi. Atların koku alma duyusu olağanüstü. İnsanları kokularından ayırt edebiliyorlar. Sipan babamın yolunu gözlüyor. Sipan aşağı yukarı 20 yaşında. Annem onun bu kadar uzun yaşama nedeninin babamın bakımı olduğunu söylüyor. Atın kişnemesi içimizi parçalıyor. Sonunda Sipan'ın boğaz ağaya verilmesi kararlaştırıldı. O deneyimlidir. Hem atların nasıl davranılması gerektiğini bilir hem de ahırları çok geniş. Babam geri döndüğünde nasılsa oraya gidip atını alır gelir. 5 Nisan 1915 Rahatsız edici haberler. Bugün okulda öğretmenlerin tümü de garip davranıyordu. Sanki bir şey olacakmış gibi. Tarih dersinde aslında Fransız tarihi okuyorduk ama öğretmenimiz Yeprema durmadan Ermenilerin asırlardan beri Van'da yaşadığını, bizleri ayakta tutan şeyin ise kiliselerimiz ve inancımız olduğunu ineleyip duruyordu. İkinci dersten sonra eve gönderildik. Bizlere sokaklarda oyalanmadan, oynamadan çabucak eve gitmemiz öğütlendi. Artık Liavard'la ikimiz kaldığımız için yol çok sessiz geçiyor. Liavard bizlerle çok konuşmaz ama yine de sanırım o da benim gibi Miranuş'u çok özledi. Bunu hiç konuşmadık ama biliyorum o farklıdır. Türk jandarmaların babamı götürdükleri günden beri Mişo geri dönmedi. Garip olan ise büyük babamın bu duruma hiç de şaşırmamış olması. Sanırım o bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. Havalar giderek ısınıyor. Ağaçlar yavaş yavaş filizlenmeye, tomurcuklar baş vermeye başladı. Van'ı ilkbaharda da seviyorum. Eriyen karlar dağlardan şehire doğru sel oluşturarak akıyor. Sular Urpat Nehri'nin sularını yükseltiyor. Bu aralar suyun sesinden mutluluğunu anlayabilirsiniz. Evde de işler değişti. Genelde yılın bu zamanları büyük baba ile Mişo haftada en az iki kez değirmenleri ziyaret ederler. Büyük babam köylülerin yaptıkları çalışmaları izlemek, gözden geçirmek ister. Değirmenler temizlenmiş mi, değirmen taşları iyice kurutulmuş mu? Eksikleri saptar, onları da babama bildirirdi. Onarılacak şeyler ve eksikler konusunda da babamı uyarırdı. Ama şimdi hem babamı Türkler götürdü hem de Mişo esrarlı şekilde ortadan kayboldu. Büyük babam Mart ortalarından beri değirmenlere gitmemişti. Bunun nedeni yalnızca Kürt aşiretlerinin ve Türk askerlerinin Van'ın dışındaki mahallelerde Hristiyanlara saldırıp ezmeleri değildi. Bunun dışında köylülerin işkence çektikleri konusunda anlatılan korkunç şeyler de vardı. Yani köylere gitmek tehlikeliydi. Güvenlik yoktu. Margos eve çok geç dönüyor. Araksi günlerinin çoğunu Amerikalılarla ve hastalarla geçiriyor. Büyük anne Marina hala kendini iyi hissetmiyor. Gün içinde sık sık yatıyor. Zavallı annem her şeyle ilgilenmek zorunda. İkizler, büyük annenin bakımı, temizlik ve yemek pişirmek hep onlara kaldı. Şimdiye kadar büyük anne ve Mişo ile paylaşarak yaptığı işleri tek başına üstlenmiş durumda. Liavart ve ben elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Etrafta dolaşan en mutlu yaratıklar Tavi ile Tagi. Bir dışarı bir içeri koşuyor, ılık ilkbahar güneşinin tadını çıkarıyorlar. Bu arada da oğlanlarla daha iyi anlaşmaya başladıklarını fark ettim. 5. Bölüm Van Kuşatması 7 Nisan 1915 Savaştayız. Yaşam değişti. Savaştayız. Bunu Margot söyledi bizlere. Cevdet Bey Van Ermenilerine savaşı getirdi. Van'ın Ermeni liderlerinden kurtulmaya çalışarak savaş başlattı. Geçen cumartesi yani 4 Nisan günü Taşnak Partisi başkanlarından İşan'a Şatak köyüne gidip orada yaşayanları Sukuyna'da davet ederek mantıklı olmalarını istemek üzere aracılık yapmamı söylendi. Aslında bu bir tuzakmış. Cevdet Bey, İşan'ın ve ona eşlik eden 4 Ermeni arkadaşının öldürmelerini emretmiş. Ben İşan'ı çok iyi tanıyorum. Onun evi tam bizim okulun yanındaydı. Sabahları talikasına, atlı araba, çevrenin otu, binerken görürdüm onu. Kısa bir bıyığı ve sakalı vardı. Koyu renk gözleri hep umutla bakıyor gibiydi. Çok tanınmış politikacılardan biriydi. Ölümü Ermenilere çok büyük darbe vurdu. Bir diğer Ermeni lider Arşak Vramyan tutuklanmış. Kendisi parlamento üyesidir. Kulağımıza gelen söylentilere göre Bitlis'e götürülürken yolda teknede öldürülmüş. Taşnak Partisi'nin çok tanınmış başkanı Aram Manukyan'a gelince tutuklanmış ama kaçmayı başarmış. Şu anda da Van'ı savunmak üzere Ermenilerden oluşan askeri savunma komitesini kurmuş. Hiçbir zaman hiçbir konuda fikir birliğini sağlayamayan Van'ın 3 Ermeni partisi Van halkını korumak ve savunmak üzere birleştiler. Komitenin başkanları Armenekan Partisi Başkanı Armenak Ekaryan ile Aram Manukyan'mış. Hiçbir partiye üye olmayan ressam da askeri komiteye katılmış. Van Ermenileri hiçbir dönem bugünlerde olduğu kadar birlik oluşturamamıştı. Türklerin cephanesi, silahları, mühimmatları, bombaları ve tabii askerleri bizden çok daha fazla. Yani aslında neredeyse 10 misli fazla. Askeri komitenin emirleri doğrultusunda Norşen Sufla, Norşen Ulya, Karoyan ve Boyans gibi Müslümanlarla Ermenilerin karışık olduğu mahalleler yalnız Ermenilerin yaşadığı Ermeni mahallelerine taşınmak üzere boşaltıldı. Kaçpolan'da bulunan pek çok Ermeni evi savaş merkezine dönüştürüldü. Her merkezin kendi başkanı ve savaşçıları var. Dünyam birdenbire alt üst oldu. Evimizin kuralları, evimizde yaşayanlar, her şey değişti. 5 kişiden oluşan Harmik, Hatun ve ailesi yani gelini Vartuhi ile yaşları 3-7 arasında değişen 3 çocuğu bir süre birlikte yaşamak üzere bize geldiler. Evlerini Türkler zapt etmiş. Kocasını da tıpkı babam gibi ameli olup çukur ya da siper kazmaya götürmüşlerdi. Yaşantımız tam bir karmaşaya, kaosa dönüştü. Büyük annem sessizce yatağında yatıyordu. Hasmik Hatun'a gelince o bir minderin üstünde oturmuş sağa sola sallanarak durmadan mırıldanıyordu. Vay aman aman aman başımıza neler getirdiniz. Vay aman aman aman. Bu mırıltı benim sinirime dokunmaya başlıyor. Genelde kadınlar cenazelerde buna benzer ağıtlar yakarlar. Ona bir bardak gül çayı ikram etmek istedim. Hayır dedi. Az sonra da kahve içmek istediğini belirtti. Kahvesini bitirir bitirmez yeniden ağıta başladı. Ama bu kez o denli sıkıcı değildi söyledikleri. Üç çocuğa gelince... Öyle korkmuşlardı ki onları neşelendirmeye çalıştım. Ohannes de çok korkmuş görünüyordu. Küçükler uyuyamıyorlardı. Ben de onlara büyük annemin ninnisini söyledim. Uyu küçük çocuk, yasla başını, sleep little child, lie down your head. Sabah olmak üzere, yasla başını, morning comes soon, lay down your head. Uyu küçük çocuğu, şeker gibi tatlı rüyalar gör. Sleep little child, have sugar sweet dreams. Dinlen, gevşe, melekler gözetirken seni. Relax in rest, under watchful eyes of angels. Uyan küçük çocuk, mutlu ol, oyna. Wake little child, happy to play. Uyan küçük çocuk, yeni güne başla. Wake little child, start a new day. Ama şimdi uyu küçük çocuk, yasla başını. But now, sleep little child, lie down your head. Sabah olmak üzere, yasla başını. Morning comes soon, lie down your head.